Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...16 Mart Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Maalesef bu kez de sel konuşuyoruz. Selde 14 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa ve Adıyaman'dan geldi bu haberler. Biraz sonra detaylarına yer vereceğiz. Selle ilgili haberlerden bahsedeceğiz. Devlet Bahçeli hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak diye bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hepsine yetişebilmemiz mümkün değildi diye bir açıklama yaptı. Biraz sonra bu açıklamaların detaylarına değineceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek. Böyle bir ziyaret gerçekleşecek. Merakla bekleniyordu zaten bu ziyaret ne zaman gerçekleşir diye. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte bölgeyi, sel bölgesini de ziyarete gitti. Meral Akşener dün yapmış olduğu grup toplantısında 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak diye bir açıklama yaptı. HDP'den şimdi Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir başvuru var. Bu kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması bir kez daha talep ediliyor. İzmir'de, Bayraklı'da 33 bin bina incelendi. 33 bin binanın %70'inin depreme hazır olmadığı belirtildi yapılan değerlendirmede. Finlandiya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Bugün ve yarın görüşmeler gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusu halen daha gündemde. Türkiye'den bir onay bekliyorlar, istiyorlar. Vedat Bilgin'den bir açıklama var. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Bu mesele tarihe karışacak dedi bakan. Ve kamudaki 700 bin işçiye zam yolda haberleri var ki zaten şu anda o görüşmeler yapılıyor, gerçekleştiriliyor sevgili dinleyiciler. Büyükçekmece'de baraj gölü çekildi. Balıkların olduğu yerde koyunların otladığı görüntüleri vardı dün. Hatırlarsanız programda kuraklık uyarısından bahsetmiştik aynı zamanda. Yeni açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Asgari ücret gerilerde kaldı, bütçe rekor açık verdi gibi haberler de var. Bunlardan da bahsedeceğiz. UEFA'da baktığımızda Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir dün kendi sahasında Gent'e 4-1 mağlup oldu. Ve Başakşehir Avrupa'ya veda etti. Bu akşam Sivasspor Fiorentina maçı var saat 20.45'te. İlk maçı 1-0 kaybetmişti Sivasspor. Son 16 turunda ikinci maça çıkıyor. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde saat yine 20.45'te Fenerbahçe Sevilla'yı ağırlıyor. İlk maçı 2-0 kaybetmişti Fenerbahçe. Şimdi rövanş karşılaşması oynanacak sevgili dinleyiciler. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım. Dolar her gün bu tabloda bir kuruş bir kuruş artı artı gidiyor. Şu anda 18.99 bizim önümüzdeki ekranda. Önümüzdeki ekranda böyle ama siz piyasaya çıktığınızda 18.99'a dolar alamazsınız. 19 liranın üzerindedir. Euro 20 lira 15 kuruş. Dün akşam saatlerinde 20 civarındaydı. 20.15 olmuş bu sabah itibariyle. Gram altın. Altında genel itibariyle bir artış var dünya genelinde. Gram altın şu anda 1172 lira. Serbest piyasada herhalde 1180 lira civarındadır. Çeyrek altın dolayısıyla 1878 görünüyor ama bu da 1900 liradan aşağı değildir, öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul Dünü de %1.65'lik bir kayıpla kapattı. 5121 puanla başlayacak bugüne BIST 100 endeksi. Bakalım bugün ne olacak? Bitcoin aynı seviyelerde diyebiliriz. 24.528 dolar karşılığını görüyoruz. Bitcoin'de bir süredir bir artış trendi vardı. O trend şu an için durmuş gibi görünüyor. Gündemdeki başlıklar kısaca böyle, sadece bu kadar değil tabii sevgili dinleyiciler. Birçok haber var, birçok paylaşacağımız başlık var. Bu sabah bir başlığı da Twitter üzerinde ayrıca paylaştım. O da şuydu, aynen söyleyeyim size. 3 vali görevden alındı. Valilerin görevlerinden alınmasına ilişkin imzalanan kararname yayımlandı. Ama tabii devamı şöyle geliyor haberin. Zelenski, Himelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi. Yani aslında Ukrayna'dan gelen bir haber. Tabii haberi biz böyle verince 3 vali görevden alındı diye dinleyicilerimiz de demişler ki ya Allah Allah, bizde mi, deprem bölgesinde mi, sel bölgesinde mi, ne oldu acaba diye düşünmüşler. Bunu çok fazla düşünecek bir şey yok, aslında tahmin edersiniz ki bizde değil. Hatay valisi Rahmi Doğan istifa etti mesela. İşte depremde en büyük hasar alan şehirlerden birisi Hatay değil mi? En çok kaybı olan şehir Hatay, öyle değil mi? 20 binden fazla kişi öldü Hatay'da. Hatay valisi Rahmi Doğan istifa etti ama olaylarla, depremle, felaketle, tedbirsizlikle, sonrasıyla alakalı değil. Milletvekili adayı olmak için istifa ediyor kendisi. Bunu da bu şekilde yayımlıyor, ilan ediyor. Milletvekili adayı olacakmış Sivas'tan. Daha doğrusu şimdilik adayı tabii, öyle söyleyelim ama bu arada bugün aslında son gün. Yani kamuda çalışıp da eğer milletvekili adayı olmak için başvuru yapacak olanlar varsa bugün onlar için son gün. Bu akşam saat 17'ye kadar istifalarını vermeleri gerekiyor. Dolayısıyla bugün kamudan aday olacakları daha net bir şekilde anlayabiliriz o istifa haberleri geldikçe sevgili dinleyiciler. Ama can kayıplarından sonra istifa haberleri geldi mi? Gelmedi. 50 bin kişi en az hayatını kaybetti. Dendi ki asrın felaketi. O yüzden niye kimse istifa etsin ki? Büyük bir felaket yaşandı. Şimdi Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu. Dün sabah saatlerinde biz yayındayken oradan gelen görüntüler vardı. Böyle dere gibi, nehir gibi akıyor diyordum hatırlarsanız. Sonrasında maalesef çok daha acı haberler almaya başladık. 14 kişi hayatını kaybetti. Şimdi de yine işte asrın seli, işte yarı asrın seli falan gibi böyle bir takım başlıklar atılıyor. Yani sorunların, hiçbir sorumluluğunun olmadığı ifade ediliyor. Çünkü deniyor ki bu kadar yağmur bir anda beklenmiyordu ki deniyor. Niye beklenmesin? Bilim insanları anlatıyorlar bunu. Diyorlar ki ya bu tip yağmurlar olabilir. Bir de bunlar dere yatakları. Yani yağmur yağdığında veya derelerin taşkınlarının olduğu alanlar. Buralara siz bina yaparsanız bu olur. Efendim burada ama 100 yıldır böyle bir şey olmuyor. Sen dere yatağına bunu yapıyorsun. Bundan 200 yıl önce olmuş mesela. 300 yıl önce olmuş, neyse. Bir daha olacak benzeri belli. Hayır, ben dere yatağına yapacağım. Niye dere yatağına yapıyorsun? Hayır ben işte fark etmez, burada deprem meprem falan ne olacak canım, burası sallanmıyor, bir şey yok, buraya yapacağım. Yap, ondan sonra işte bunlar çıkıyor karşına. Bunların denetimlerini yapma, kontrollerini yapma. Burada bir şey olursa, sel olursa ne olur diye bakma. Burada deprem olursa ne olur diye araştırma. Bilim insanlarına sorma. Burada şimdi biz depremi, seli konuşuyoruz. Ne bileyim, ileride başka bir gün Allah korusun yangındır, odur budur, başka şeyleri konuşuruz. Bunlarla ilgili tedbirler alınıyor mu acaba? Bir yandan şunu söyleyelim, bu bölgede bizi dinleyenler varsa bu kuvvetli yağışların devam edeceği bilgisi var. Özellikle hafta sonu da bu bölgenin yağış alacağı bilgisi var. Şu dakikada acaba yağış alan bir yer var mı, ona bir bakalım hemen meteorolojinin haritasından. Bir defa Trakya ve Marmara bölgesi yağışlı görünüyor, onu söyleyeyim. Ege'de de kısmen bir yağış var. Deprem bölgesinde Doğu Anadolu'da şu anda yoğun bir yağış görünüyor. Yani Erzurum, Ağrı, Kars, Bu bölgelerde yoğun bir yağış var. Kısmi yağışlar yine Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te görebildiğimiz kadarıyla var. Urfa'da şu anda bir miktar yağmur bulutu geçişi var. Adıyaman'da var tabii, bu arada onu söyleyelim. Malatya'da var. Ama dünkü kadar yoğun değil. Ama Gaziantep ve Maraş biraz daha yoğun alıyor şu anda bu yağışı. Ama dediğim gibi cuma cumartesi için uyarılar var yine meteorolojiden, hatırlatalım bu bölge için. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ilgili bakanlar çalışmaları koordine ediyor dedi. Adıyaman ve Şanlıurfa'da. Zaten bakanlar oraya gitti kaldılar. Onlar oradan geri dönemiyorlar şu anda. Çalışmalar orada devam ediyor peki. Ediyor da işte, keşke öncesinde bu tip çalışmalar yapılıyor olsaydı. Gördünüz değil mi dün arabalar nasıl sürüklendi? İnsanlar hayatlarını kaybetti ya. Tır nasıl sürüklendi değil mi? Böyle sanki böyle bir karton oyuncakmış gibi tır sürüklendi, devrildi. O parçalanan asfalt, belki o asfalt deprem zamanı hasar gördü bilemiyorum ama altından o suyun geçmesiyle beraber nasıl havaya kalktı, dağıldı. Bunların hepsini gördük, kağıt gibi. Yani altı boş. Altı boş. Bunu çok net gördük. Şimdi bakın, bugün bu sabah Nihat da yayında bahsediyordu. Murat Ağrel'in, gazeteci dostumuz, gazeteci yazar Murat Ağrel'in yazdıkları var, gördünüz mü? Bu İRAP raporu ile ilgili. İRAP dediğimiz şey İl Afet Risk Azaltma Planı 2021. Bununla ilgili bu işte ıslah çalışması vesaire falan filan. Bu rapora baktığınızda aslında derelerin bir bir yazıldığını ortaya çıkartıyor Murat Ağrel. Cavşak, Karakoyun, Akpınar derelerinden bahsediliyor ve sel olacak yerler derecelendiriliyor. Peki yağan yağmurlarda hangi dereler taştı? Cavşak, Karakoyun ve Akpınar. Yani bahsedilen dereler. Peki diyor, taşan dereler için ne deniyor biliyor musunuz? Yer teslimi yapılmayan yerlerde ıslah çalışması yapılamamış. Hatta yapım ihalesi yapıldığı halde yer teslimi yapılmadığından ihaleler iptal edilmiş. Başka nedenmiş? Büyük projelerin finanse edilmesindeki sorunlar, ödenek yetersizliği, yağmur ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmemesi, taşkın olacak yerlerin imara açılmış olması, derelerin temizliğinin yapılmaması gibi sebepler var. Yani aslına bakarsanız diyor ki rapor kapı gibi hazırlanmış diyor. Evet, rapor var. Ama ölümler o zaman göz göre göre mi gelmiş? Ve bakın, enteresan bir haber daha var Murat Ağrel'den. Dere ıslığı için para bulunamadığını yazan raporun aksine Şanlıurfa Belediyesi Japonya'dan borç para almış. Ama bunu dere ıslığında kullanmak yerine Taliban'a göndermiş. Yanlış duymadınız. Alınan borç para Taliban'a gitmiş. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra, bütün bunlar yaşandıktan sonra, daha 2021'de elinizde rapor varken bunlarla ilgili önlem almıyorsanız eğer, şimdi çıkıp da efendim işte kader, yüzyılın felaketi, asrın felaketi, işte yarım asırlık felaket falan diyemezsiniz. Ha dersiniz, bir iletişim çalışması gibi olur bu sizin adınıza. Birilerini kandırmaya çalışırsınız. Kanan kanar ama kanmayan düşünür. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Şu anda ayrıca kayıp olanlar vardı. Dün en son 5 kişi kayıp deniyordu. Onlara dair bir bilgi gelmedi. Umarız onlar sağ bir şekilde bulunurlar. Yani şu vakte kadar bulunamayınca insan ümit edemiyor ama umut azalıyor ama yine de bakarsınız bulunmuşlardır bu arada. Bir yerlere çıkmışlardır. Ha tamam, bulunmuşlar, çıkmışlar, kurtarılmışlar diye haberlerini duyarız umarız. Tabii bu dün en çok konuşulan konulardan birisiydi. Biri o sel sularına kapılıp giben vatandaşın görüntüsünü çekiyor. Orada vatandaş elini uzatıyor belki kurtarır diye. O elini uzatmak yerine kayda devam ediyor. Böyle oldu hayatlarımız. Elimize cep telefonunu alıyoruz, kayda giriyoruz. Yani gerçek değilmiş gibi sanki yaşanan. O an sanki bir film anıymış gibi, bir film çekiyormuşuz da gerçek değilmiş gibi. Ya o telefonu bir kenara koyup keşke keşke elini uzatsaydın. Keşke bir bacağını, iki bacağını suya sokup oradaki insanı kurtarsaydın da biraz ıslansaydın. Gerekirse telefonun ıslansaydı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz diyor ki 90'lardan beri Şanlıurfa'da büyük yapılaşma oldu. Denetimsiz olmayacak yerlere bina dikildi. Trilyonlara satıldı. Suyun gideceği yer kalmadı. Bu da kaçınılmaz diyor. Antalya'da uyarılmış meteoroloji tarafından inşallah afet haberleri gelmez diyor. İzmir'den Seval Hanım göndermiş. Her şeyi kader der, sineye çekeriz. Bize bunu öğrettiler diyor bir başka dinleyicimiz. Bunu öğrettiler değil mi bize? Doğru söylüyorsunuz. Yani bunu söyleye söyleye kendi kafamızda şu soruyu oluşturmaya başladılar değil mi? Acaba gerçekten kader mi sorusunu oluşturmaya başladılar. E niye biz yaşıyoruz, bizim gibi bazı ülkeler yaşıyor da her ülke yaşamıyor bunu? Yağış almıyor mu başka ülkeler? Ne bileyim, oralarda 100 yılın yağmuru olmuyor mu? Veya işte 100 yılın depremi olmuyor mu? Devam ediyoruz. Şimdi tabii bu konuyla ilgili çok açıklama var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'ya gitti. Yanında Ahmet Davutoğlu vardı, Meral Akşener vardı, birlikte gittiler. Ölümlere yol açanlara güle güle demek zorundayız diyor. Bundan bahsediyor. Ve aynı zamanda işte bu bir şirket var. Halil Bağaba'nın şirketi 104 milyon liraya ihale edilen Abide Kavşağı. Bu kavşak sular altında kalan, dün en çok konuşulan kavşak var ya. İşte o törenle açılmış. Kendisi ödüllendirilmiş falan. Yani bu kavşak, törenle yeni açılan kavşaktan bahsediyoruz. Neyse, Kemal Kılıçdaroğlu dediğim gibi bu bölgeye gitti. Burada hatta işte hükümet istifa sloganları falan atıldı ama işte burası siyaset yeri değil, acımız var diye konuşuldu. Evet, bunu söylüyorum hep. Yani siyaset yeri değil, doğru. Yani burada bir yarış yapılacaksa insanların, siyasilerin birbirlerini kötülemesi değil, aksine birbirlerinden daha iyi ne yapabiliriz diye bakması gerekiyor. Mansur Yavaş'tan bir açıklama vardı. Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel ve su baskınlarında kurtarma personeli araç ve malzeme yardımında bulunacaklarını açıklamıştı ki zaten gitmiştir, dünden gelen görüntüler vardı. Hemen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bir destek gitti biliyorsunuz. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu ile beraber, evet bir seçime girmeyecekler ama Cumhurbaşkanı yardımcılığına adaylar diyebiliriz. 3 ay önce yapılmış biliyor musunuz bu kavşağın açılışı? 3 ay önce, hatta Cumhurbaşkanı da katılmış bu törene. İşte bu kavşaktan, yollardan övgüyle bahsedilmiş. Bakanlar katılmış. Kente nefes aldıracağı iddia edilmiş bu kavşağın ve alt geçidin. Ama işte Aralık ayında açılan bu kavşak dün ne haldeydi gördük. İnsanlar içinde çamurlu suların arasında kurtarılmaya çalışılıyorlardı. İtfaiye erleri hayatlarını riske ettiler. İkisi kaybolmuştu. Sonra biri bulundu, diğerini bilmiyorum ama biri bulundu o balçığın arasında. Neyse ki sağ olarak bulundu. Birçok araç zaten biliyorsunuz o kavşakta sel sularına gömüldü. Peki devam ediyoruz. Devlet Bahçeli diyor ki hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak diyor. Yani bu felaketten kastı deprem, sel, bunları mı söylüyor? Öyle iddia ediliyor ama. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır diyor. Devlet Bahçeli'nin açıklaması böyle. Özgür Özel. Evler yanlış yere yapılmıştı diyor. Depremle ilgili görüyoruz ki çadırlar da yanlış yere kurulmuş. Çadırlardaki depremzedelerin evleri yanlış yere yapılmıştı. Çadırları da yanlış yere kurmuşlar diyor. Fotoğrafları gösteriyor. Çadırlar da biliyorsunuz sular altında kaldı. Sular altında demeyelim de sular içinde kaldı veya öyle söyleyelim. Çadırların içi su, dışı su, çamur, balçık. İnsanlar çıkamıyorlar. Adım atamıyorlar dışarı. Zaten içeriği de gösteriyorlar, diyor ki içerisi de su doldu, yani yapacak bir şeyimiz yok. Biz de diyoruz ki ya kader, aman, değil mi? Böyle mi diyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir açıklaması vardı depremle ilgili. Ya şu cümle önemli bir cümle. Yıkım öyle büyüktü ki hepsine yetişebilmemiz mümkün değildi, dedi yapmış olduğu açıklamada. Devam ediyoruz. İttifak genişler mi? İttifak genişler mi? Şimdi seçim malum bir yandan gündemde. Buna ilişkin de ittifakların genişletilmesi için görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi Cumhurbaşkanı. DSP ve ANAP konusunda gelişme olur mu sorusuna da takip edeceksiniz, duyacaksınız onları dedi. Şimdi DSP ile ANAP'la ilgili bir gelişme olur mu? Yeniden Refah Partisi veya Hüdapar, bunlar da bu ittifaka dahil olurlar mı? Bunları göreceğiz. Önce vatanım ve milletim diyen herkesle işbirliği yolları arayacağız diyor Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada. Şimdi bakın, ittifakla ilgili ben size Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimini söyleyeyim de, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler ittifak protokolünü 24 Mart Cuma günü 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecekler. Yani şurada aşağı yukarı bir hafta var. 24 Mart yani önümüzdeki hafta Cuma akşamı 5'e kadar YSK'ya teslimi gerekiyor bu ittifak protokollerinin. Çünkü bu tarihten sonra ve saat 17'den sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek. Ya takvim böyle işliyor. Devam ediyoruz. Yine biraz işte bu siyasi gündemle devam ediyoruz şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi? Edecek ama ne zaman edecek diye merak ediliyordu. HDP ziyareti cumartesi günü saat 13'te olacakmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti cumartesi günü gerçekleşecek. İki önemli hedefi var diyor Cumhurbaşkanlığımın Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu söylüyor. Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. Yani Suriyelileri geri göndermekten bahsediyor. İkincisi İran üzerinden kaçak gelenleri İran'a geri göndermek diyor. Ya İran üzerinden kaçak gelenler sadece İran'dan gelenler değil. Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız diyor. Ancak bu Necip milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz diyor. Uluslararası bir projeyi koyacağım diyor ortaya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması böyle. Meral Akşener 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak dedi. Hatta şundan da bahsetti, işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapacaklar ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır diye bir açıklama yaptı Meral Akşener. Ve aynı zamanda Meral Akşener'den Cumhur İttifakı'na Hüdapar'la ilgili bir tepki de vardı sevgili dinleyiciler. Erdoğan'ın seçim beyannamesinde diyor, Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi var diyor Meral Akşener. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği var, kadınlara zulüm var diyor. Artık seçim beyannamesine bu girmiş oluyor Hüdapar'la beraber, yeniden Refah Partisi ile beraber. Bunlar o zaman seçim beyannamelerine giriyor diyor. Eleştirisi bu yönde. Hüdapar üzerinden tartışma var. Halen daha devam ediyor. Baktığınız zaman AK Parti kendisini şöyle savunuyor. Diyor ki ne olacak, o da bir siyasi parti. Bir de partilerin kendi plan programları ayrıdır. Partiler ittifak yaptığında birbirlerinin programlarını kabul ederler manasına gelmez. Her siyasi parti kendi başına, başlı başına bir partidir. O yüzden ittifak kesinlikle görüşlerin paylaşıldığı anlamına gelmez diyor. Ve aynı zamanda Hüdapar terörle bağını kesmiş olan veya işte buna dair bir açıklaması olmayan bir partidir. Bizim terörle, teröristle alakamız yok diyen bir partidir. Yani Hizbullah'la bir bağlantımız yok diyen bir partidir diyor. AK Parti'ye sorduğunuzda böyle açıklamalar geliyor. CHP kanadından gelen açıklamalar tabii ki sert veya Meral Akşener'in yapmış olduğu açıklamalar benzer şekilde sert. Tamamen yıllar öncesinin bir terör örgütünün Hizbullah'ın destekçisi olduğunu söylüyor. Hüdapar'ın bir uzantısı olduğunu ifade ediyor. O nedenle bu ittifaka karşı çıktığını söylüyor muhalefet. Dinleyicimiz diyor ki siz sanıyor mu muydunuz ki sadece Urfa'da mı dere yatağına yapılıyor ev? Gelin buyurun Kuşadası'na, ben sizi gezdireyim. Görün dere yatağı katliamını, diyor gönderdiği mesajda. Yo, tabii ki böyle sanmıyoruz. Ya sadece Şanlıurfa değil, daha önce ne seller yaşadı bu ülke Karadeniz'de mesela, özellikle değil mi? Dere yatağına yapılan evler yüzünden. Ya biz gidiyoruz bu suların taşacağı yerleri, taşkın alanlarına bu binaları yapıyoruz. Sonra da diyoruz ki vay efendim afet oldu. E oraya yıllar boyu yapılmamış mesela böyle şeyler. Niye yapılmamış? Yani yüzyıllar içerisinde bir bak bakalım neden yapılmamış? Neden yerleşim orada değilmiş acaba? Depremle ilgili konuşan Naci Hoca ve Celal Hoca'yı dinlediğimde o kadar bilimsel açıklamalar yapıyorlar ki bir nebze de olsa aydınlanıyorum. Ama çevremdekilerle konuşunca, diyor, Allah'ın takdiri diyorlar, buna da şaşıyorum demiş gönderdiği mesajda. Şimdi Allah bir akıl vermiş size, işte hocalar bu aklı kullanarak bunu anlatmaya çalışıyorlar da. Ha, bu arada Naci Hoca'dan bahsetmişken, yeri gelmişken şöyle bir yanlış bilgi dolaştı dün ortada. Denildi ki işte Marmara'da Naci Hoca diyor ki 9 şiddetinde deprem olacak. İşte nasıl söyledi, gördünüz mü ya falan diye. Ya şimdi biliyorsunuz biz bile artık yayınlarda söylerken çok hassas bir şekilde ifade ediyoruz. Diyoruz ki depremin aletsel büyüklüğünü verirken, bakın büyüklüğünü diyoruz. Şimdi depremin büyüklüğünü verirken ayrı bir şey söylüyoruz. Hocalar da buna dikkat ediyor ve şiddetinden bahsediyor. Şiddet ayrı bir şey. Diyor ki İstanbul'da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur diyor. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve ıstırancalara giderseniz şiddeti 5 veya 6'ya düşer diyor. Ya çok net iki cümlede anlatmış aslında. Ya deprem 7 büyüklüğünde olursa depremin merkezine yakın olan yerler 9 şiddetinde hisseder. Daha uzakta olanlar 5 veya 6 şiddetinde hisseder diyor. Ya çok net ifade değil mi? 9 büyüklüğünde bir deprem olacak demiyor. Neyse, Naci Hoca'nın adı geçince aklıma geldi. Bu son 20 yılda yaşanan tüm olumsuz olaylara, felaketlere baktığımızda görünen o ki koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti liyakatsız kişilerin ellerine terk edilmiş diyor. Şimdi devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır değil mi? Sonsuza dek yaşayacaktır. Ama işte idare edenler, onları ayrı tutmak gerekiyor. Yani devleti idare edenler, devleti idare edenleri seçenler, bizler. Hepimize düşen sorumluluklar var çünkü. Felaket olan yerlerden bahsederken bir İzmirli olarak bir de İzmir'den bahsetmenizi istiyorum. Eğer yağmurda dize kadar suların içindeyse Kemeraltı, özellikle diğer bölgeler, dereler taşıyor. Buralarda da bir felaket olmadan bir de İzmir'i uyarın, çok güzel olur diyor dinleyicimiz. İzmir'de de tabii ki bu çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Bütün şehirlerde yürütülmesi gerekmiyor mu? Yani valiliklerin, belediyelerin bütün şehirlerde bu çalışmaları takip etmesi gerekmiyor mu? Gerekirse hükümetin bir program dahilinde bu çalışmaları kontrol etmesi ve destek vermesi gerekmiyor mu? Şimdi İzmir'den bahsetmişken, bakın İzmir'de Bayraklı'da test edilen 33 bin bina var. %70'inin mühendislik hizmetleri, teknik, depreme dayanıklılık ve hazırlık olarak yeterli düzeyde olmadığı görülüyor deniyor. Kim söylüyor? İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu söylüyor bunu. İzmir Büyükşehir Belediyesi söylüyor, bakın bunu. Bayraklı'da 33 bin binadan %70'i depreme hazırlıklı değil. Ya işte mühendislikten dolayı, ya teknikten dolayı, ya depreme dayanıklıktan dolayı eksiklikleri var. Bu ne demek? Yarın öbür gün bu bölgede bir deprem daha meydana geldiğinde yaşanacak tabloyu maalesef net bir şekilde önümüze koyuyor. Bu kadar beceriksiz miyiz ki o yapılan çadır kentlerin üzerlerini kapalı pazar yerleri gibi bir çatı yapamadık? Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar başarısız olur mu diyor, bunu düşünemiyor mu demiş Serkan Bey göndermiş. Şimdi yani o çadır kentlerin de üzerine ayrıca pazar yerleri gibi bir çatı yapılabilir miydi onu bilmiyorum, ama neticede Yani o da yapılsa bulundukları alan, yani çadırların konduğu alan zaten problemli. Yani üstü kapatırsınız ama yine aşağıdan su girebilirdi oraya. Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Mandıras Deresi'nin yatağına belediye kompleks kurdu ve kimseden ses yok diyor bir başka dinleyicimiz. Dere yatağına mı kompleks kuruldu? Bursa'da Kestel'de diyor dinleyicimiz. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Şimdi bir yandan dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Biz Marmara bölgesinde, Trakya'da, hatta Ege'de, İzmir'de yağıştan bahsettik. Deprem bölgesindeki yağmur bilgisini paylaştık. Dinleyicilerimiz Antalya'da da şu an yoğun bir yağış olduğunu söylüyorlar ki meteorolojinin uyarısı da vardı Antalya ile ilgili. Şu dakikalarda çok fazlaca yağış alıyor Antalya. Umarız burada da bu bir mal ya da can kaybına sebep olmaz. Dileğimiz bu. Devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. İnsanoğlu doğayla savaş halinde binlerce yıldır diyor İsmail Bey ve savaşın kazananı olmak için her şeyi yapıyor. Bu arada doğa boş durur mu? Maalesef çok acı bir şekilde intikam alıyor diyor. Önce depremler, şimdi de sel felaketi diye bir mesaj paylaşmış bizimle. Bu köprü 580 sene önce yapılan meşhur uzun köprü diyor dinleyicimiz. Başka yoruma gerek yok. Yani burada 580 yıl önce yapılan bir köprünün hasar almadığını görüyoruz ama yeni yapılanların maalesef sel sularının arasında kaybolduğunu görüyoruz. Çok acı tabii. Bir başka dinleyicimiz, burası siyaset yeri değil diyen tiplerden, yalnızca şuralarda siyaset yapılır diye yazılı izin belgesi alalım. Ayrıca muhalefet için siyaset yeri değil ama iktidar mensupları, camiler de dahil her yerde siyaset yapabilir mi diye soruyor dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Erhan Bey diyor ki muhalefet partilerini anlıyorum. Ancak tarih boyunca yerel yönetimi CHP'de olan İzmir'de doğal felaketlere hazır değil. Ayn Rand orada da var diye göndermiş bu mesajı dinleyicimiz. Şimdi burada zaten parti ayrımı yapmaksızın, en başından beri bunu anlatıyorum. Parti ayrımı yapmaksızın, o siyasi parti, bu siyasi parti ayrımı yapmadan bunlarla ilgili bizim önlemlerimizi, tedbirlerimizi zaten almamız gerekiyordu. Ama işte AK Partili belediyenin olduğu yer, ama CHP'linin olduğu yer, ama şu iktidar, ama bu hükümet, neyse, bunların devlet politikası olması gerektiğini en başından beri söylemiyor muyuz? Yani bu anlık bir şey değil. Belediye başkanı değişti, yeni bir projeyle geldi. Tamam. İşte iktidar değişti, yeni bir projeyle geldi. Ne bileyim, Çevre Şehircilik Bakanı değişti vesaire falan, yeni bir projeyle geldi. Değil. Bunu Milli Eğitim'de senelerce yaşadık biz. Her gelen bakanla müfredat değiştirildi. Yeni kurallar alındı. Yeni kurallar konuldu. Bu değil. Devlet politikası yapacaksınız bunu. Diyeceksiniz ki 100 yıllık bir politika bu. Ama bunu tabii bir devlet politikası diyorum, bakın, hükümet politikası değil, iktidar politikası değil, devlet politikası. Bunu liyakatli kişilerle yapacaksınız. Diyeceksiniz ki bizim 100 yıllık planımız budur. Hangi iktidar partisi gelirse gelsin, hangi bakan gelirse gelsin, bu değiştirilemez. En fazla iyileştirilebilir, değiştirilemez. Aynı şey eğitim için geçerlidir. Eğitim için dersiniz ki 50 yıllık bir politika. Ondan sonra ne oluyor? Gidiyoruz eğitimde, görüyoruz. Ülkeler arası çeşitli işte sınavlar, derecelendirmeler yapılıyor. Çok geride çıkıyoruz. Sonra diyoruz ki ya üniversite sınavında matematikte sıfır çeken şu kadar öğrencimiz var. Ya üniversiteyi bitirip matematiği bilmeyen öğrencimiz var. Yok mu? Devam edelim sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla, şimdi siyasetle devam ediyorduk az önce. Şunu da söyleyelim. TKP'den bir açıklama var. TKP de diyor ki Kılıçdaroğlu'na oy verin. Yani Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı var TKP'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin, onu hatırlatalım. Şimdi bir yandan ittifaklar oluşturuluyor. Yani siyasi partiler bir araya geliyorlar. Diyorlar ki biz ittifak oluşturduk. Ya da bir yandan o ittifakın içinde yer almayan ama o ittifakın adayına destek olmak isteyen partiler oluyor ki onlar da görüşlerini bu şekilde dile getiriyorlar. Yani diyorlar ki bizim partimizi destekleyenler Cumhurbaşkanlığı adaylığında şu adaya oylarını versinler ama seçim ayrı. Yani milletvekili seçimi ayrı. Milletvekili seçiminde eğer o siyasi parti 81 ilin tamamında bütün bölgelerde kendi adaylarıyla girecekse diyor ki burada da benim adayıma oy ver. Yani insanlar burada iki ayrı oy kullanacaklar. Yani hepimiz unutmayın iki ayrı oy kullanacağız. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi için cumhurbaşkanı adayları olacak bir pusula üzerinde onlardan birisine mühür basacağız. Bir de meclis için milletvekili seçimi için o siyasi partilerden birisine mühür basacağız. O nedenle yani bir ittifak tarafı var. Bir de aynı zamanda cumhurbaşkanı seçimi tarafı var ve milletvekili seçimiyle birlikte. Devam ediyoruz. Millet İttifakı bir yandan bir araya gelmiş sevgili dinleyiciler. 6 parti biliyorsunuz altılı masa onlar İstanbul'da bir araya gelmişler il başkanları. Sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirmişler. Biliyorsunuz bir yandan sandık güvenliği de önemli. Yani devletin sağlayacağı güvenlik tabii ki en başta önemli. Tüm bunlarla beraber tabii ki oylarının takipçisi olacak olan diğer partilerin de sandık güvenliğini sağlamaları önemli. Bunu geçtiğimiz yıllarda gördük çünkü. Ve bu sene de öyle tahmin ediyorum ki yani işte 14 Mayıs tarihinde 14 Mayıs gecesi dahil olmak üzere bu sene de öyle tahmin ediyorum ki insanlar bu partililer başta olmak üzere çuvalların üzerinde falan yatacaklar. Çünkü herkes birbirinden endişe ediyor. Şimdi önemli olan o kullanılan çuvalların, oyların yollarda bir yerde falan değiştirilmeden merkezlere ulaştırılması. Çünkü böyle bir endişe yok mu? Herkesin içinde böyle bir endişe var. Hatta insanlar öyle endişeliler ki acaba işte depremde hayatını kaybedenlerin yerine oy kullandırılır mı diye endişeler bile var. Devam ediyoruz. Programın başında söylemiştim HDP'den Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir başvuru var. Davayı seçim sonrasına bırakın diyor HDP. Bunu talep ediyor. Şimdi daha önce bu talep edildi. HDP'nin daha önceki bu talebi mahkeme tarafından reddedilmişti hatırlayacak olursanız. HDP diyor ki seçim sonrasına bırakın bu kapatma davasını. Ama mahkeme diyor ki hayır bunu reddettim. Yani bu talebini reddettim senin. Şimdi bir kez daha böyle bir taleple gidiyor. Acaba Anayasa Mahkemesi'nden bu kez nasıl bir karar çıkacak? HDP biliyorsunuz bir tam resmi olarak açıklamasa da bir B planından bahsediyordu. Yeşil ve Sol Parti planından bahsediyordu. Gerekirse bu partiden seçime gireriz. Bu parti üzerinden seçime girebiliriz mesajını veriyordu ki hatta hatırlarsanız dün konuştuk. Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabında bu partinin logosu paylaşılmıştı. Yani böyle bir plan peşinde bir yandan ki alternatif olarak B planı olarak bunu düşünüyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gelen mesajlar var yine. Maalesef her yağmurda İzmir Bornova sular altında kalıyor. Yeni yapılan kavşaklar, yollar bu durumda. Bu olayın siyasetle de alakası yok. Hepsi bu konuda yetersiz bence diyor. Dinleyicimiz bu mesajı göndermiş. Kastamonu'da olan sel felaketinden sonra yeni binaların da aynı yerlere yapılması kaderle bağdaştırılamaz. Olsa olsa ahmaklık, aptallıktan başka bir şey değil. Liyakatsiz müteahhitlere, liyakatsiz ama ceplerini düşünenlerin yaptırdığı rant odaklı köprü ve diğer yapılar sonucu meydana gelen felaketlerdir diyor. Şanlıurfa'daki yol ve köprüler, deprem bölgesinde fay hattı üzerindeki yollar, viyadükler de örnekleridir diyor. Diyarbakır'dan Metin ikinci üç gündür AFAD mesaj atıyor. Sel uyarısı diye vatandaş kazma kürek alıp hendek mi açsın? Neden bilindiği halde bir çalışma yapılmıyor diyor. Evet yani şu soru doğru. Yani vatandaş ne yapacak bu? Şimdi AFAD uyarıları yapıyor. Meteoroloji uyarılarını yapıyor. Yapmaya devam ediyor. Ne olacak? Vatandaş gerçekten kazma kürekle mesela hendek mi açacak? Ya deprem bölgesinde ne yapacaklar mesela? İşte bir dinleyicimiz demin üzerine de çadır kurulsaydı dedi ama şimdi çadır bir çadır değil de yani üzerine evet böyle yağmurun yağışını engelleyecek bir düzenek kurulsaydı pazarlardaki gibi diyor. Şimdi o çözüm değil şöyle çözüm değil çünkü yani dediğim gibi bu sel geldiği zaman sel yukarıdan gelmiyor neticede tamam o bölgenin yağmur almasını engelleyebilirsiniz ama sel suları işte toprak üzerinden geliyor yollar üzerinden geliyor. Eğer siz o akıntıyı akımı doğru sağlamazsanız Ve o işte giderlerin olduğu bölümler eğer yeterli olmazsa böyle bir yağışta işte böyle bir selle karşı karşıya kalıyoruz. Muhalefet partilerinin elinde bulunan şehirlerde büyük yatırımlar yapmak zor. Ya ödenek çıkmıyor ya da projeler sümen altı yapılıyor. İstanbul, İzmir'de bunun çok örneğini gördük. Krediler yabancı ülkelerden bulundu diyor dinleyicimiz. Bir de böyle bir durum var tabii. Yani şimdi muhalefet partilerinin belediye başkanının olduğu şehirlerde ki büyük şehirler var bunlar içerisinde biliyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Şimdi bu şehirlerde hükümetten ödenek izni alabilmek zor. Cumhurbaşkanlığından o izni alabilmek zor. O nedenle yabancı krediler bulunuyor dinleyicimizin söylediği gibi. Bunları bile kullanmaları zor oluyor zaman zaman. Ya bu şehirlerde adım atabilmek de çok kolay olmuyor. Uzay çağına geldik diyor bir dinleyicimiz. Neden elektronik ortamda parmak iziyle oy kullanamıyoruz? Benim parmak izimden sadece bende var. Mükerrer de oy kullanamam. Sadece bir düşünce demiş. Şimdi elektronik ortamda oy kullananlar var. Dünyada zaman zaman bunlar oluyor. Böyle yani şu anda bizim kullandığımız bu işte bankamatikler, ATM'ler var ya. Onlar üzerinden oy kullanan bazı ülkeler oluyor. Ama henüz o sisteme dünya genelinde de bildiğim kadarıyla çok geçilmiş değil. Ama elbet ileride olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani belki de işte ne bileyim e-devlet üzerinden. Ya tabii dijital ve elektronik ortama girildiği zaman bir hackleme veya işte bunun üzerinden yapılabilecek olan bir manipülasyon daha fazla olabilir gibi bir endişe de var. Bir dijital ortamda çünkü. Bitireceğiz programı. Birkaç başlığı söyleyelim. Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor sevgili dinleyiciler. Türkiye ile Finlandiya görüşmesi NATO açısından önemli. Bakan Vedat Bilgin geçici işçi sorununu çözüyoruz. Bu mesele tarihe karışacak dedi ki bu arada kamudaki 700 bin işçiye zamla ilgili pazarlıklar yapılıyor. Türk İş ve Hak İş'in istemiş olduğu rakamlar var. Brüt 15 bin lira civarında bir maaş talebi var. Onu hatırlatalım. Bu akşam maçlar var. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Sevilla ile karşılaşacak. Saat 20.45'te ilk maçı 2-0 kaybetmişti Fenerbahçe. Ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivas Spor Fiorentina maçı var. İlk maçı 1-0 kaybetmişti Sivas Spor. Her iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmada saat 20.45'te başlayacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Cenkere Teknik Pazar'a teşekkür ediyoruz. Bir şey yapmalı diyerek seneler önce yapılan bu şarkıyla hala daha bir şey yapmalı diyerek veda ediyoruz ama bir yerden başlamak gerekiyor. Hoşça kalın. Peşinde öteki rant işinde kıyamet değilse bile bir şey koyar.